çok iyi bilinen bir bölüme götüreceğim. Yani şöyle diyeceğim. Umutsuzlukta umut. Başlık bunu koydum. Umutsuzlukta umut. Markos 5. 21. 34. ayete kadar olan kesim. 5. 21 ve 34. Umutsuzluk içerisinde olan iki ayrı kişiden söz ediliyor burada. Ama onların nasıl karanlığın ışığa dönüştüğünü, gözyaşlarının sevince dönüştüğüne tanık olacağız. Değerli kardeşler, İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi, İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. Sanki keramet giysisinde. İçinden giysilerine bile dokunsam kurtulurum diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp giysilerime kim dokundu diye sordu. Öğrencileri ona seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Esenlikte git, acıların son bulsun. Şimdi burada iki ayrı olayla karşı karşıyayız, yüzeyiz sevgili kardeşler. Ama her ikisine baktığımız zaman, her iki olaya baktığımız zaman aralarında da bir fark olduğuna da tanık olabiliyoruz. Derin bir şekilde, derinsel baktığımız zaman. Neden? Çünkü birine bakıyoruz, kariyeri olan, ismi olan, halkça tanınan, Yair adında ya da Yairos adında bir kişi. Yani sinagogda yönlendiren, itibarı olan bir kişi değerli kardeşler. Ama diğerine bakıyoruz, kadına bakıyoruz. Recep gibi sıradan bir vatandaş. Görebiliyor musunuz? Sıradan bir vatandaş kadına baktığımız zaman. Ama bu her iki kişiye baktığımız zaman ortak olan yönleri var. Nedir ortak olan yönleri? Her ikisi de çözümü İsa'ya gitmekte buluyorlar. Bakın her ikisi de farklı. Farklı konumlarda, halk gözünde de farklı. Ama güzel ve harika olan her ikisi de çözümü orada burada değil. Orada şurada burada değil. Nerede çözüm buluyorlar? İsa Mesih'e gitmekte çözüm buluyorlar. Ama çok daha güzel olan bir şey var burada. Burada çok daha güzel olan ne biliyor musunuz? Ahit olduğumuz Rabbimiz hiç ayrım yapmadan ki bugün günümüzde ayrım yapılıyor değil mi? Üniversite mezunuysan, kariyer sahibiysen, etiket sahibiysen, müdürsen değil mi? Kapısını çalıyorsun, yakanı yıkayıp da giriyorsun değil mi? Ama sıradan insanlara da bazen merhaba bile demiyoruz. Doğru mu? Hatta ben çok iyi biliyorum, bazen duyuyorum. O vesileyle ben bile etkilendim. Biliyorsunuz 80 öncesi Türkiye'de çok böyle siyasi olaylar çok vardı. O nedenle ben okuyamadım. Üniversiteye gitmek istiyordum. Üniversite hayatına devam edemedim. Ama 20 yıl aradan sonra 2000 yılında dışarıdan üniversite imtihanlarına girdim. Ve üniversiteyi dışarıdan sonradan bitirdim. Ama neden biliyor musunuz? Hep şunları duyduğum için. Yani sakın yanlış anlamayın. Hangi eğitimi aldın kardeşim? Hangi üniversiteyi bitirdin kardeşim? Ama hamdolsun ki bizim Tanrımız diyor ki üniversite adamı adam yapmıyor. Diyor ki sen dilenci de olsan, gariban da olsan, kral da olsan, patron da olsan ben seni seviyorum. Görebiliyor musunuz? Güzel olan bu. Hiç ayrım yapmadan Rabbimiz kadına da elini uzatıyor. Gariban olan kadına da ve o itibarı olan, kariyer sahibi olan Yairos'a da elini uzatıyor sevgili kardeşler. Demek ki o zaman şunu diyebiliriz. Kim olursan ol, nereden gelmiş olursan ol, cinsiyetin kız olabilir, erkek olabilir. Genç olabilirsin, yaşlı olabilirsin. Hiç önemli değil. Rab İsa Mesih'e gelmek her an mümkün. Doğru mu? Hatırlayın. Nikodemos da bir din adamıydı. Ne zaman İsa'ya geldi? Gece vakti. İsa'ya geldi, İsa ile konuştu. Doğru mu? O zaman bu neyi gösteriyor bize? Gece gelmişin Rabbe önüne. Gündüz gelmişin, öğlen gelmişin hiç fark etmez. Onun için diyor, ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar bana gelin diyor. Değerli kardeşler, bu bence çok çok önemli. Şimdi kadın zavallı. Acınacak bir durum içerisinde. Kendisini elmanın içerisindeki kurt gibi gıdım gıdım yiyip bitiren bir hastalığa sahip. Kadınsal bir hastalık. Ama bu Yairos'a bakıyoruz, sinagog başkanına bakıyoruz. 12 yaşında olan kızını kaybetmek üzere. Zavallı. 12 yaşında kızı hasta. Ve kızının hastalığından dolayı adam çılgına dönmüş. Ne yapacağını şaşırıyor. İki ayak bir pabuca girmiş vaziyette İsa'ya geliyor. Ya şimdi bakıyorum, ben düşünüyorum Recep olaraktan. Ya kariyer sahibi, itibarı olan bir kişi diyebilirdi, hey İsa, değil mi? Gel şu kızımı iyi et. Değil mi? Şimdi yetki sahibi olduğu için bunu demeye hakkı vardı. Ama kendini alçalttı. Kırdığını görüyorsunuz. Değerli kardeşler, bu çok önemli. Kariyerini kullanmıyor. Kırıyor ve değerli kardeşler, İsa'ya yöneliyor bu kişi. Kadın 12 yıldır kendisini yiyip bitiren hastalıkla boğuşuyor. Yairos'un kızı bir durumda ve bu kadın bambaşka bir durumda. Ama bakın, şimdi okuyup geçiyoruz değil mi? 12 yıldır. Yani kanaması olan bir kişi. Bakın, tam 12 yıl yalnızlığa itilmiş bu kadın. Neden yalnızlığa itilmişti? Çünkü o dönemde kutsal kitaba Leviler kesimine baktığımız zaman, Leviler kesimine eski antlaşmada, orada yasaya göre bu tür hastalığı olan kişilere yaklaşmak, dokunmak mümkün değildi. Kanaması olduğundan dolayı. Yani kirli sayılıyordu. Bakın, bu kadın ne bir başka kişiye dokunabilirdi yasaya göre, ne de bir kişi bu kadına dokunabilirdi. Bakın, biraz kafanızda canlandırmanızı istiyorum. Komşuya gitmek yok. Komşunun o kadına gitmesi de mümkün değil. Kimseyle ilişki içerisinde değil. yalnızlığa tamamen itilmiş bir durum Hatice. Ya düşün ya. Şöyle bir düşünün. Yasa sana kirlisin diyor. İnsanlar da sana daha da batasın diyor. Davranışlarıyla, hareketleriyle. Koskoca bir yalnızlık değerli kardeşler. Şimdi bu aynı olayın anlatıldığı bir kesim var yine Luka'da. Biliyorsunuz Luka doktordu. Ve onun anlatımlarına baktığınız zaman biraz daha farklı anlatımları olduğuna tanık oluyoruz. Bakın o kişi Luka 8. bölümde 43. ayette Luka 8 ayet 43'te. Bakın ne diyor? Ne diyor Hatice?
12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı. Ama hiçbiri onu iyileştirmemişti.
Bakın korkunç bir durumla söz konusu. Görebiliyor musunuz? Bakın ne diyor? Varını yoğunu yani ne varsa her şeyini hastalığı için harcıyor ve şu ifade çok ilginç diyor ki hiçbiri nul hiç kimse başvurduğu hiçbir dayanak onu iyileştirememişti sevgili kardeşler. Demek ki çaba harcıyor, gayret ediyor ama arzu ettiği noktaya gelemiyor. Şimdi bırakın bunu bir tarafa yani mücadele edip belirli yerlere gidip şifa aramasını bir tarafa bırakın. Bir de bu kişi büyük bir umutla ha şimdi, ha sonra, ha şimdi, ha sonra derken koskoca 12 yıl geçiyor elde koca bir sıfır. Demek ki bu kadının sadece fiziksel sıkıntısını görmeyin burada. Zihinsel bir sıkıntı da var. Yani nedir o? Mücadele ediyor, şifa için uğraşıyor ama bütün verdiği mücadele boşa gidiyor. Bak düşünün birazcık yani bir konuda mücadele ediyorsunuz, emek veriyorsunuz, harcıyorsunuz emeğinizi, her şeyinizi, elde var sıfır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır diyoruz biz Türkçe'de. Yani koskocaman bir hiç. Bir de bırakın iyileşeceğine daha da kötüye gitmiş sevgili kardeşler. Bakın kolay bir şey değil bu. Kutsal kitap bunu o kadar güzel ifade ediyor ki değerli kardeşler onu okumadan geçmek istemiyorum. Kadının yüreğinde nasıl bir acılık yarattığını anlayabiliriz burada. Şu ayeti okuyaraktan Süleyman'ın meseleleri 13. bölümde 12. ayette değerli kardeşler. 13. bölümün 12. ayetinde orada çok ilginç bir ifade yer alıyor. 13-12'de. Ne diyor? Bakın çok ilginç. Başka güne atılan ümit yüreği hasta ederdir. Yani şöyle düşünelim. Her defasında ümit başka günlere atılıyor. Başka günlere atılan ümit kadına içsel eziklik yaratıyor. Ha şimdi olacak. Ha şimdi şifa bulacağım. Ha şimdi olacak. Ha bugün olacak. Ha yarın olacak. Ha öbür gün olacak derken koskoca 12 yıl geçiyor. Koskoca hiç değerli kardeşler. Şimdi eminim ki sizlerin de ümitsizlik içerisine düştüğünüz dönemler oldu hayatınızda. Şimdi biz ümitsizlik içerisine düştüğümüz zaman genelde ne arıyoruz? Tutunabilecek bir dal arıyoruz kendimize değil mi? Yani bizi teselli edebilecek, yüreğimize su dökebilecek, bizi serinletebilecek bir umut arıyoruz kendimize, bir teselli arıyoruz kendimize. Doğru mu değerli kardeşler? Tanrı insanı acı çekmek için mi yarattı? Ha? Hayır. Nereden biliyoruz? Kafadan konuşmayalım. Bakın, yaratılışa baktığımız zaman, açın yaratılış kitabını, birinci bölümü açın. Yaratılış kitabı birinci bölümde Tanrı dünyanın yaratılışını tamamladığı zaman, tamamladıktan sonra yarattığı tüm her şeye baktığında çok müthiş bir ifade kullandı. Kullandığı ifade şu, ayet birinci bölüm 31. ayet. 31. ayet ne diyor? Tanrı Evet.
Her şeyin çok iyi olduğunu görüyoruz.
Bakın. Tanrı bütün yarattığı şeylere bakıyor. Hepsi idare edecek şekilde olduğunu gördü. Demiyor. Diyor ki çok iyi olduğunu gördü. Bakın çok iyi ifadesi İbranice'deki karşılığı aslında eksiksiz, kusursuz, buruşuksuz, tam olduğunu bize söylüyor. Yani Tanrı yarattığı ne ise yarattığı her şey kusursuzdu, eksiksizdi ve tamdı. Bunu burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ama daha sonra Adem'le Hava günaha düştükten sonrası ne oldu? Bozuldular değil mi? Ve günah Adem ve Hava aracılığıyla tüm insanlığa geçmiş oldu. Ve tüm insanlığa günah mayası diyorum ben bulaşmış oldu. Şimdi biliyorsunuz hamurun içerisine un, suyu koyduktan sonra hef ediyoruz değil mi? Bir maya koyuyorsunuz. Ne yapıyor maya? Hamuru değiştiriyor değil mi? Mayayı çıkartmak mümkün mü içinden? Mümkün değil. Peki günahı yok etmek mümkün mü? O da mümkün değil işte. Bakın demek ki ben bazen şundan da örnek veriyorum. Annem yoğurt yapardı. Hepiniz yapıyorsunuz zaten biliyorum. Annem yoğurt yapardı. Yoğurt yaptığında sütü kaynatırdı. Bir süre sonra parmakla kontrol ettikten sonra bir tatlı yemek kaşığı yoğurt koyardı içine. Karıştırırdı. Ertesi günü yoğurt olurdu. Bakın o yoğurdu süte çevirmek mümkün mü? Hayır. Çünkü artık süt yoğurda giden bir süreç içerisine girmiştir. Demek ki değişmiştir. Onun için değişmiş olan bir şeyi insan gücüyle değiştirebilmek kesinlikle mümkün değil. Onun için yeri geldiğinde ben söylüyorum. Çoğu insan şöyle düşünüyor. Benden çok duydunuz bunu. Günah işlediğim için ben günahlıyım diyoruz. Doğru mu? Ben günah işliyorum, günah işlediğim için günahlıyım. Aslında tam tersidir. Bak, günahlı doğaya, günahlı mayaya sahip olduğum için günah işliyorum. Yani ben bozuk olduğum için ağzımdan edepsizce sözler çıkıyor. Ben günahlı olduğum için bak düşünün kendi hayatınıza bakın. Yalan söylememeye çalışıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Dedikodu yapmamaya çalışıyorsunuz, dedikodu yapıyorsunuz. Değil mi? Doğru mu? Neden? Çünkü içinizde olan günahtan dolayı maya bozuk. Ama hamdolsun ben şunu açık bir dille söyleyebilirim. Kimseye küçümsemeden söylüyorum cesaretle. 79'dan bu yana 37 yıldır ağzımda daha önce yalan sakız gibiydi. Sakız gibiydi. Şimdi 37 yıldır tek bir yalan yok. Neden? Recep'ten dolayı mı? Hayır. Recep'in gücü buna sınırlı değil. Yeterli değil. Recep'te olandan dolayı. İman Tanrı'nın ruhu benim o yönde hareket etmeme engel oluyor. Ağzımı açıyorum bazen ortamı çok sakat gördüğüm zaman kalıyor, gitmiyor. İleriye gitmiyor. Seni tutan bir güç var içeride. O açıdan sevgili kardeşler, eğitim önemli mi? Önemli. Ama eğitim bizim günahlılığımızı ortadan kaldırmıyor. Bakın bir kere örnek vermiştim hatırlıyor musunuz? Söyleyince hatırlayacaksınız. Kedi örneğini vermiştim hatırlıyor musunuz? Bir kişi kedisini eğitme kararı alıyor. Bir garson, hizmetçi eğitiyor, harika bir şekilde eğitiyor. Kediye gel diyor, misafirler geldi, onlara çay yap diyor, çay hizmeti yap diyor. Tak, mutfağa giriyor, tak tak tak çayları hallediyor, koyuyor tepsiye, paytak paytak yürüyor, herkese çaylarını dağıtıyor. Ve adam o noktaya geldiğini görünce diyoruz ya gurur hepimizde var. Gururunu okşamak için bütün arkadaşlarını davet ediyor. Kendini gösterecek ya, ispatlayacak ya kendini. Ondan sonra ne oluyor? Geliyor yüzlerce kişi. Büyük bir parti veriyor. Hizmet eden bizim kedi. Börek hizmeti, çörek hizmeti bizim dilden konuşalım. Tamam mı? Ondan sonra yanında ayran ya da çay, fıstık gibi. Ah, olsa da yesek. Var mı aşağıda börek çörek? Hizmet ediyor. Ondan sonra herkes hayranlık içerisinde. Ondan sonra kedi tabii hizmet ederken bir bakıyor ki köşede bir tane mouse. Ki, fare. Fareyi görüyor oradan. Bir görüyor fareyi, atıyor şeyi, brrr, farenin peşinden koşuyor. Bakın, eğitim adamı adam etmiyor. Yürek değişmesi lazım. Bakın, yürek değişmedikçe insanın değişmesi mümkün değil. Onun için ben diyorum ki, Almanya'da düşünüyoruz ya, Almanya eşittir Hristiyan. Hayır efendim. Gerçek anlamda Hristiyan, biz Wiedergeboren Christ diyoruz. %3'tür. 80 milyon, 3 kere 8, 24, 2 milyon 400. Ondan bile daha aşağıda olduğunu söyleyenler var. Wiedergeboren Christ, yani yeniden doğmuş, değişmiş, ismen değil. Bu çok önemli sevgili kardeşler. Onun için içsel bir değişim gerekiyor. Hangi eğitimini alırsan al, hangi eğitimle, öğretiyle sen o özelliğini bastırmaya çalış, Ayşe, mümkün değil. İstediğin kadar bastırmaya çalış, eğitiminle, öğretiminle o günahını bastırabilmen mümkün değil. Yağı yok etmek mümkün mü? Suyun içerisinde hemen hırırırır yukarı çıkıyor. İstediğin kadar karıştır, 3-4 dakika sonra yağ yine yukarı çıkıyor. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için Türkçemizde harika bir söz var, onu söyleyeceğim. Can çıkar, huy çıkmaz. Güzel bir söz değil mi? Can çıkar, huy çıkmaz. Çünkü günah elden gelmiyor. Ayaktan da gelmiyor. Keşke öyle olsaydı, kesseydik. Değil mi? Bazı ülkelerde yaptıkları gibi. Keşke kesseydik de kurtulurduk hiç olmazsa. Bakın ben yine burada verdim bu örneği, bilmiyorum. Yine verdim tahminim. Uyduğu için söylüyorum. 15. yüzyılda yanılmıyorsam şeyde de İngiltere'de de böyle şeriat ilkeleri uygulanıyor ve İngiltere'de bir yan kesiciyi yakalıyor. Hani para çalan var ya, böyle insanların arkasından çantayı, parayı çalan, yan kesici diyoruz. Almancası ne onun ya, yan kesici? Hah, tamam, çok güzel. Harika. Yan kesici. Şimdi bu yan kesiciyi yakalıyorlar. Adam sağ eliyle para çekmiş, adamın elini kesiyorlar. Tamam mı? Ondan sonra bırakıyorlar adamı kestikten sonra, cezasını aldı ya. Aradan 7 yıl kesiyor, adamı yine yakalıyorlar. Öbür eliyle para çekerken. Bunu da kesiyorlar. Diyorlar ki, oh, bir tane yan kesiciden kurtulduk, iki eli de kesik ya. 11 yıl geçiyor. 11 yıl. Adamı yine yakalıyorlar. Dişleriyle para çekerken. Onun için diyorum, can çıkar, huy çıkmaz. Ama unutmayın değerli kardeşler. Yüzünüze birisi yumruk vurduğu zaman gözünüz şişiyor değil mi? Buz koyuyorsunuz, gidiyor. Ya da benim annem ekmek çiğniyordu, ekmek koyuyordu, gidiyordu. Peki biriniz yüzüne tükürdüğü zaman, sen kalktın benim yüzüme tükürdün değil mi? Benim yüzüm şişiyor mu? Şişmiyor. Gidiyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Geçip gidiyor. Ama bir yer şişiyor. Neresi? Yürek şişiyor değil mi? Tükürmeden dolayı kendini kötü hissediyorsan yürek şişiyor. Ben şimdi oraya ekmek çiğneyip koyabilir miyim? Oraya buz koyabilir miyim? Aa. Demek ki Recep'in yapacakları var. Yaradan'ın yapacağı var. Demek ki oraya uzanan bir güç var. Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bizim yüreğimize uzanıyor. Ve bizim yüreğimizi değiştiriyor. İşte bunu ancak kişinin kendisi değil, Tanrı bunu yapabilir. Fazla dağıtmadan hızlı hızlı devam ediyorum. Yayır olsa bakıyoruz, çok varlıklı. İtibarı var, tanınmış biri olmasına rağmen ne itibarı, ne tanınmışlığı, ne de varlığı kızını kurtarabilecek güçte. Belki senin de bugün her şeyin var. Kariyer sahibisin, eğitim sahibisin, paran, cukkan yerinde, her şey yolunda, tıkırında gidiyor olabilir. Ama senin de fark etmediğin ya da görmezlikten geldiğin, senin içini gıdım gıdım kemiren bir günah hastalığı içerisinde olduğunu söyleyebilirim sevgili kardeşler. Bunu açık bir dille burada söyleyebilirim. Onun için bu köklü günah sorununu ortadan kaldırıp seni özgür edebilecek, sana gerçek sevinci verebilecek, gerçek esenliği verebilecek güce sahip olan Rab İsa Mesih bugün sana da en içten bir şekilde sesleniyor. Değerli kardeşler, ey bütün yorgunlar, yükleri ağır olanlar, bana gelin. Matta 11:28. Bana gelin, ben sizi rahatlatırım. Bakın, bütün inançlara bakın. Şunu yapın der. Şunu şöyle yap. Bunu böyle yap. Değerli kardeşler, değerli arkadaşlar, değerli misafirler, biz yapabiliyor olsaydık zaten insanın gelmesine gerek yoktu. Biz günahtan dolayı güçsüzüz, çaresiziz. Mümkün değil. Ama Tanrı ne yapıyor? Kendinden bir kişiyi gönderiyor, biricik parçasını gönderiyor. Bizim kurtuluşumuz için. Bu harika bir şey. Ben yaşayabileyim diye o kendini, o çarmıhta, o acımasız çarmıhta hayatını feda etti sevgili kardeşler. Evet. Ve bu kişi çözümü Mesih'te buluyor. Kadın da Yairos'ta. Şimdi bazen kadına baktığım zaman düşünüyorum ya aslında kadın hani insan gözünde çok aşağılarda bir durumdaydı ya. Düşünebilirdi. Şimdi okuduğumuz gibi İsa Yairos'la beraber yürüdü. Değil mi? Kariyer olan biri. İsa da yani tanınmış biri. Ya ben kim? Zavallı bir kadın. İsa kim? Yairos da var orada yanında. Benim oraya gitmem mümkün değil. Deyip kendini daha da küçültebilir değil mi? Ve geri durabilirdi. Ama bakıyoruz ki durmuyor. Belki sen de aynı çekingenliği sergiliyor olabilirsin. Ya İsa Hristiyanların peygamberi. Nokta, ben de öyle biliyordum. Ama ondan daha öte bir şey. Bir kurtarıcı olduğunu gerçeğine ulaştım değerli kardeşler. Onun için kim olursan ol, ne olursan ol, hangi milletten olursan ol, Tanrı seni de çok seviyor. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Değerlisin, aynı zamanda da çok önemlisin. Onun önünde. Onun için önemli olan bütün engelleri at arkana, ona yaklaş. O da senin yüreğinin kapısını çalıyor. Senin yüreğine girmek, seni yepyeni bir kişi yapmak istiyor ama yüreğinin kapısının kolu dışarıda değil içeride. Sen açman gerekiyor. Dışarıdan Tanrı zorlayan bir Tanrı değil, elim aşalı bir Tanrı değil. Evet, kadın İsa Mesih'in nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Sadece onun hakkında söylenenleri duymuştu, o kadar. Tam bir iman adımıyla İsa'ya yaklaşıyor. Ne bir kalabalık ne de başka engeller kadının İsa'ya gitmesine engel olabildi. Hiçbir şey. Kafasında tek bir düşünce vardı. Mümkün olduğu kadar İsa'ya yaklaşmak, elbisesine dokunmak ve şifa bulmak. Bütün şeyi bu. Şimdi düşünün, bu zavallı kadının dokunduğu kişi kirli sayılıyordu ve ona dokunan da kirli sayılıyordu. Ama bu kadın gidiyor, inanıyor, inanmış. Ben diyor elbisesine dokunsam bile yeter. Şimdi gidiyor elbisesine dokunuyor. İsa'da bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Ama kadında bir değişiklik oluyor. Görebiliyor musunuz? İsa, kadın İsa'ya dokunuyor ama İsa'da bir değişiklik olmuyor. Kadın 12 yıldır kendini yiyip bitiren hastalığından kurtulmayı başarıyor sevgili kardeşler. Onun için bu harika bir şey. İsa'dan yaklaşık 730-750 yıl önce Yaşaya peygamber. Bakın İsa daha piyasada yok. İsa daha yok. Bir peygamber peygamberlik ediyor 750 yıl öncesinde. Bakın ne diyor sevgili kardeşler? 53. bölüm. Yaşaya 53 ayet 4 ve 5. Hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla, kimin yaralarıyla? İsa'nın çarmıhta aldığı yaralarıyla şifa bulduk diyor. Daha İsa piyasada yok ama İsa hakkında peygamberlikte bulunuyor. Yaşaya peygamber. Bu müthiş bir şey. Ya düşünün. Ben dünyada değilim. Birisi benim hakkımda Recep diye bir çocuk doğacak. Sindelfingen'de bir kilisede vaaz edecek. Değil mi? Düşünün. Ve bu gerçekleşiyor. Müthiş bir şey. Yaşaya peygamber, İsa yok ama İsa ile ilgili peygamberlikte bulunuyor. 750 yıl aşağı yukarı. Ve bu gerçekleşiyor. Aynen gerçekleşiyor. Vaftizci Yahya da, değerli kardeşler, İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce ne dedi? Çok güzel bir şey kullandı. Yuhanna 1. bölümde. 29. ayet. Yuhanna 1, ayet 29. İşte, bakın çok önemli bir ifade. İşte dedi, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İlginç. Tanrı kuzusu dedi. Kuzu nedir? Kesilmek içindir. Bu çok ilginç. Dünyanın günahını kaldıran Allah kuzusu, Tanrı kuzusu. Demek ki gelecek olan kişi tüm insanlığın günahları için o acımasız çarmıhta hayatını feda edecekti. Benim gibi bir adam için. Ben her zaman söylüyorum. Bu dünyada tek ben yaşıyor olsaydım İsa benim için de bu yerine gelirdi. Serkan da tek başına yaşıyor olsaydı Serkan için de, Ayşe için de, Ali için de Rab gelirdi buraya. Kurtarmak için. Bu kadar önemlisiniz değerli kardeşler. Bu kadar değerlisiniz. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Evet. Şimdi şunu da söylüyorum. Çünkü biraz buna yatkın olduğumuz için. Bu giysilere dokunma olayı bana bazen bu batıl alışkanlıklarımızı hatırlatıyor. Bu eteğe dokunmak ya da elbiseye dokunmak olayı. Şimdi biliyorsunuz her toplumda değişik değişik batıl inanışlar var. Değil mi değerli kardeşler? Bizim ülkemizde de mesela salı günü çamaşır yıkanmaz diyorlar değil mi? Bıçağı birisine verirken tükür diyorlar. Tükürüyor o şekilde veriyor. Yani bıçakla bana karşılık vermeyesin gibi. Değişik şeyler. Ama ben size örnek vereyim. Şans getirsin diye arabalarına at nalı takan Alman komşularımı hatırlıyorum. Alman komşular var, arabasında at nalı var. Neden? Şans getirsin diye at nalı takıyorlar. Almanlar, değerli kardeşler. Ya da şans getirsin diye kle diyoruz. Hani yonca, kle. Glücksklee mi diyorlar ona? Ya, yani şans, dörtlü biliyorsun onlar üç şeydir. Genelde hep üçlüdür. Değil mi? Dört buldu mu büyük bir iş. Dört yapraklı. Şimdi benim bir arkadaş vardı yürüyüş yaparken hep dört yapraklı yonca arıyordu gözü. Yani bulup bir şans olsun diye. Şimdi bazı ülkelerde özellikle Amerika'da 13 numara çok uğursuz. 13. kat yok Amerika'da. Yani 13. kat var ama 13 yazmıyor. 12'den sonra 14'e atlıyor. Ciddi söylüyorum. Bunu ben yani duydum bazı Amerikalılardan oradan biliyorum. Ciddi söylüyorum. Yani bir de özellikle 13. gün bir de cumaya denk geliyorsa Allah bitti iş. O kadar sakat hatta 13. gün diye film bile çevirdiler korku filmleri. Hatırlıyorsunuz değil mi? Batıl inanışlar değerli kardeşler. Ne kadar boş şeylerle uğraşıyor insan değil mi? Ne kadar boş şeylerle uğraşıyor. Sanki kadında böyle bir düşünce vardı. Öyle düşünüyorum. Çünkü İsa'nın mucizeler yapan biri olduğunu biliyordu. Elbiseye dokunsam yeter diyordu. Sanki keramet elbisede, güç elbisede değildi ki. Ama o düşündü ki keramet elbisede. Ama keramet elbisede değildi. Değil mi? Neden, nereden biliyoruz? Eğer keramet elbisede olsaydı İsa kadına hiç dokunmazdı. Yani seslenmezdi. Hani dokundu, şifa buldu, çekti gitti tamam. İhtiyacını karşıladı gitti. Hiçbir şey yapmazdı İsa. Ama çok ilginç. İsa bana kim dokundu? Biliyordu kimin dokunduğunu. Ama orada çok güzel bir mesaj var. Orada o halkın içerisinde olan hem kadın için hem de o kalabalık için sevgili kardeşler bir şeyi hatta iki şeyi söyleme ihtiyacı duyuyordu. Keramet elbisede olmadığını. Aferin kadın, elbisem seni kurtardı diyebilirdi. Ama ne diyor? Gizliden gitmesine izin vermiyor. Diyor ki, imanın seni kurtardı. Esenlikle git. İmanın birinci nokta bu. Kızım, imanın seni kurtardı. Demek ki imanla başlıyoruz. İmanla yaşıyoruz. İmanla gerçek anlamda esenliğe kavuşuyoruz. Değerli kardeşler. İncil'de de dediğim gibi çok net bir şekilde İbraniler 11. bölümde diyor ki iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek mümkün değil. 11. bölüm 6. ayette. İkinci olarak günahları bağışlayabilecek güce ve yetkiye sahip olduğunu açıkça beyan ediyordu. Birincisi imana dayandığını kurtuluşun. İkincisi de yetki tamamen kendisine ait olduğunun açıklamasını yapmış oluyordu İsa Mesih. Demek ki ısrarla kadını gözleriyle aradı. Onu rezil etmek miydi amaç? Hayır. Onu aşağılamak mıydı? Hayır. Onu aşağılamak değildi amaç. Özlemciğim çok teşekkürler. Değil mi? Aşağılamak değildi amacı. Onu rencide etmek değildi. Onu küçük düşürmek değildi amaç. İsa Mesih'in gözleri ısrarla kadını arıyordu. Onu aşağılamak değildi amacı. Kadınla kişisel bir bağlantı kurmaya çalıştı. Amaç buydu. Kişisel bir ilişki. Demek ki o ilişkiyi kuracak ki sevgisini onunla paylaşabilsin. 1979'da ben onunla ilişkiye girdim. Onun için onu tanıdığımı söyleyebilirim. İsa Mesih'i tanıyorum. Çünkü onunla ilişki içerisindeyim. 37 yıldır. Kadınla o ilişkiyi kurmak istiyordu. Sevgisini paylaşabilmek için. Onun için kadına bakıyoruz. Kadın korkuyor. Titriyordu korkudan. Tir tir titriyordu. Çünkü o ana kadar kimse ona dokunmadı ki. Kimse ona dokunamadı. Ve kimse ona İsa'nın gösterdiği o sevgiyi, o şefkati göstermedi kadına. İnsanlar onu dışladılar. Toplum onu dışladı, itti. Bakın, herkesin ismi var değil mi? Hatice'nin ismi var, Hatice diyoruz. Benim ismim var, Recep diyoruz. Değil mi? Ali'nin ismi var, Ali diyoruz. Serkan diyoruz değil mi? Ahmet, Mehmet, Hüseyin diyoruz. Peki bu kadının ismi yok mu? Sizce? Var mı yok mu bu kadının ismi? Var tabii ama burada kadının ismi yok. Kanaması olan kadın diyor, o kadar. Kanaması olan kadın. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ama kariyeri olan Yairos'un ismi var. Bak Yairos diye anılıyor ama kadının kanaması olan kadın diyor. Hani günümüzde de var ya boşanmış kadın. Damgayı vur. Hırsız adam. Ne korkunç bir şey. Ne korkunç bir şey. Değerli kardeşler. Burada bunu ben görüyorum. Ama mükemmel olan ne biliyor musunuz? Aşağılarda olan birini Rab onurlandırıyor. Onu ayağa kaldırıyor. Kızım diyerek. Bu büyük ya. Hey kadın demiyor. Kızım diyor. Kızım nedir? Kızım dediğin zaman ayrı bir havası var değil mi? Sevgiyi görüyorsunuz. Kızım, kızım. Demek ki alıyor, ta aşağılardan evlat olma mertebesine yükseltiyor. Tanrı'nın çocuğu olma noktasına onu çıkarıyor. Sevgili kızım, sevgili oğlum. Hepimize umut kaynağı olmak istiyor Rab. Aksi halde dediğim gibi kızım demezdi, hey kadın derdi. Ama demiyor hamdolsun. Kadının tabii ki kendisini yıpratan 12 yıllık hastalığından kurtulmuş olması önemliydi, gerekliydi değerli kardeşler. Ama asıl önemli olan neydi biliyor musunuz? Asıl önemli olan günahlarının bağışlanıp canının kurtulmasıydı. Bakın kutsal kitapta çok sevdiğim bir ayet var değerli kardeşler. Diyor ki insan her şeyi kazanmış. Her şeyi elde etmiş. Ama canını yitirmiş. Canını kaybetmiş. Ne işe yarar diyor. Doğru mu? Luka 9:25. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur diyor. Yani sonsuzluğu ben boş ellerle geçirecek olduktan sonra Dünyasal değerlerin ardından koşmanın anlamı ne? Koca bir heç ya. Değerli kardeşler, demek ki Tanrı benim yüreğimle ilgileniyor İsmet. Tanrı benim canımla ilgileniyor. Tanrı bana gerçekten her şeyini verdi. Benden sadece kalbimi istiyor. Sadece kalbimi. Tanrı senin yok olup gitmenden yana değil. Bakın 2. Petrus 3.9. Açabilir misiniz? Sona geliyoruz yavaş yavaş. 2. Petrus 3 ayet 9. Almanca bulan da Almancayı okusun. Ne diyor? 2. Petrus 3. bölüm 9. ayet. Bulduk mu? Ne diyor Aytaç?
Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaatini yerine getirmekle geçirmez.
Evet.
Ama size karşı sabrediyor.
Evet.
Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesi.
Bakın görebiliyor musunuz? Çok harika bir ifade. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor diyor. Kime karşı? Daha kurtulmamış insanlar için. Daha henüz onunla birlikte yürümeye karar vermemiş kişiler için. Neden? Bakın çok tatlı bir ifade var. Onun altını lütfen çizin. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini özlemle bekliyor. Tanrı eli maşalı Tanrı değil. Zorlamıyor bizi iman et. Yüreğini aç. Çalıyor yüreğimizin kapısını o kadar. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Her zaman diyorum ya burada. Dünyayı kaldırın. Tanrı Recep'i o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı Ali'yi o kadar çok sevdi ki, Serkan'ı o kadar çok sevdi ki, Özlem'i o kadar çok sevdi ki, İsmet'i o kadar, Hülya'yı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ona iman eden mahvolmasın, ancak ebedi, sonsuz hayata kavuşsun. Kadın kendisine sunulan armağanı geri çevirmiyor. Ve kendisine sunulan fırsatı değerlendiriyor kadın çok güzel bir şekilde. Demek ki kadını kurtaran, Yairus'u da kurtaran neydi? İsa'nın göksel gücüydü sevgili kardeşler. Ama bu güçten yararlanabilmesi için kadının iman etmesi gerekiyordu. Bu kadar basit, o güçten yararlanabilmek için. Yani ilişki içerisine girmesi gerekiyordu. Onun için diyor ki, dünyamıza gelen gerçek ışık. Rab karanlık olan yüreğimizi aydınlığa kavuşturmak istiyor. Yuhanna 1.9'a. Dünyaya gelen gerçek ışık. İşte bu nedenle Pavlos önemli altını çiziyor. Romalılara yazmış olduğu mektupta. Romalılar bölüm, kesim 15. bölüm. Ayet 13. Romalılar 15 ayet 13. İsmet buldun mu? Bir okuyabilecek misin lütfen?
Umut kaynağı olan Tanrı, kutsal ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.
Çok harika değil mi? Bakın, umut kaynağı olan Tanrı. Umut kaynağı olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih, yürekte sevinç ve esenlik sağlıyor. Bakın, kadın şifa bulduğunu anlar anlamaz ne yapıyor? Hemen kalabalıktan yavaşça ayrılmak istiyor. İsa izin vermiyor onun ayrılıp gitmesine. Eğer verseydi, putperestliğin yoğun olduğu bir ortam, herkes düşünecekti ki, bak bu elbiseye dokundu mu şifa buluyorsun. Bütün millet o elbiseye dokunmak için yarış içerisine girecekti. Aman dur bırak ben de dokunayım. Benim gözümde problem var. Öbürünün kulağımda problem var. İsa biliyorsunuz şifa veriyordu değil mi? Elbiseye dokunmaya çalışacaklardı. Elbisenin peşinden koşacaklardı sevgili kardeşler. Tekrar söylüyorum. Keramet elbisede değil. İman etmekte. Kadın şifa buldu. ama içten imanıyla sonsuz yaşamın sahibi oldu. Hamdolsun. Bir anda 12 yıllık ızdırap, acı, pat, son buldu değerli kardeşler. Bizleri özgür eden de değerli kardeşler bu gerçek. İsa Mesih gerçeği. Elbise değil. Arabaya asılan at nalı da değil. Glücks Clay de değil. Bir de Glücks Schwein var. O da hiç değil. Hani Alman'ın çok meşhur ki böyle şans domuzu. Değil mi? O da değil. O seni de iyi etmek istiyor. Seni köklü günah bağlarından özgürlüğe kavuşturmak istiyor. 12 yıllık karanlık aydınlığa kavuştu. Kızım. Esenlikle git. Acıların son bulsun. Ya diyebilirsin. Ben zaten hamdolsun iman ettim. Tanrı çocuğuyum. Evet. Olabilir. Ama Rab diyor ki ben seninle olan ilişkimi tazelemek istiyorum. Yenilemek istiyorum. İmanlı kardeşler olaraktan söylüyorum. Onunla olan ilişkimizi yenilemek istiyor muyuz? Ha? Tekrar onunla böyle dolup taşmak, o ilk elde ettiğimiz sevinci yaşamak istiyor muyuz tekrar? Rab diyor ki, ey yükü ağır olan sen, benim kollarım ardına kadar açık. Ama belki daha henüz karar vermedin. Daha İsa Mesih hala kafanda bir peygamber, Hristiyanların peygamberi. Ben diyorum ki o ondan da öte bir şey. Çünkü peygamberlik yapmak için gelmedi İsa. Kurtarıcı. Tüm insanların günahlarının ortadan kalkması için geldi. Onun için ben diyorum ki bu Davut'un duası hepimiz için olsun. Son ayet Mezmur 25. Mezmur 25. İlk 5 ayeti okuyacağım. Bu içinizden dua edebilirsiniz. İman daha etmemiş kişiler olabilir, bilmiyorum. Hepinizi yakından tanımıyorum tam olaraktan ama iman etmiş olabilirsin. Ama bu duayı yine yapabilirsin. Aynı Davut gibi yapabilirsin. Bakın ne diyor? 25 ayet 1'den 5'e kadar. Ya Rab, bütün yüreğimle sana yaklaşıyorum. Ey Tanrım, sana güveniyorum. Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez. Ya Rab, yollarını bana öğret. Bana gerçek yolunda öncülük et. Eğit beni. Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün diyor ki bakın çok güzel. Bütün gün umudum sende. Senin umudun nerede? Sen ne durumdasın? Umutsuzluk sevince dönüştü. Rab aynı esenliği, aynı umudu sana da sunuyor. Ama karar senin. Tekrar söylüyorum. Umutsuzlukta umut var mı? Var. İsa Mesih'te. Biz her zaman yaptığımızı yapalım. Yüreklerimizi eğelim. Bir 10 saniye, 15 saniye. Rab ruhu aracılığıyla aramızda, eminim ki sözü aracılığıyla hepimize de bir mesajı oldu. Bilmiyorum yüreklerinizi. Ama içinizden dua edebilirsiniz. Belki o ilişkiyi yenilemek istiyorsunuz. Belki daha henüz cesaretiniz yok o adımı atmak için. Belki o adımı atma kararı içerisinde olabilirsiniz. Bilmiyorum. Ama diyor, ey bütün yorgunlar, yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben sizi rahatlatırım. Eğelim yüreklerimizi. Ben duayla kapatacağım. Bir 10-15 saniye sonra.